Matta 13. bölüm 44. ayete geldik. Tarlada gizlenen hazine benzetmesi. Göklerin hükümranlığı tarlada saklı gömü gibidir. Bulan onu gizleyiverir, sevincinden koşup varını yoğunu satar ve o tarlayı satın alır diyor 44. ayette. Burada hazine nedir? Tarla neyi simgeler? Bunlara biraz bakacağız. Hazine burada İsrail ulusunu simgelemektedir. Buradaki adam Rab İsa'nın bizzat kendisi olduğunu düşünüyorum. Buradaki gömü ya da define İsa'nın yeryüzündeki görevi sırasında var olan ve kilisenin göğe alındığı zamandan sonra yine var olacak olan inanan Yahudilerin Tanrı'ya bağlı kısmını temsil eder. Tarlada saklıdır. Yani dünyanın her bir köşesine yayılmışlardır ve bir bakıma Tanrı'nın dışında kimse onları bilmez bilemez. Bazılarının yorumladığı gibi günahlı birisinin müjdeyi satın alması simgelenmiyor burada. Neden? Çünkü ilkin şunu bilmeliyiz ki müjde bir tarlada gizlenmez. İsrail ulusu ise gerçekten dünya içine gömülü şekilde duran bir unsurdur. Birisi diyebilir ama İsrail şimdi bir ulus olmuştur. Evet, bir ulus olmuştur ama büyük bir çaba içinde ulusal varlığını sürdürmeye çalışıyor. Onlara verilen toprakları Rab İsa Mesih'in elinden almadıkça rahat içerisinde kalamayacaklardır. Hatırlıyorum bir keresinde İsrail'e ilişkin bir konferansa katılmıştım. Konferans salonunda konuşmacıların kürsüsünün arkasında bir pankart asılmış ve üzerinde "Bilim bu ülkeye barış getirecektir" diye yazılıydı. Ben size açıkça şunu söylemek istiyorum. Bilim ya da başka herhangi bir insan atılımı İsrail'e barışı sağlamayacaktır. Başka hiçbir ülke İsrail'e barış getiremez. Ancak barış başkanının kendisi bu barışı getirebilir. Aslına bakacak olursak göreceğiz ki İsrail gerçekten dünya içine gömülü bir hazinedir. Yahudi halkının büyük bir kısmı İsrail'de değil de Amerika'da, Avrupa ya da Rusya gibi yerlerde yaşamaktadır. Yahudi halkı dünyanın her bir yerine dağılmış durumdadır. Ancak unutmayalım ki Tanrı'nın halen İsrail ulusuyla göreceği bazı işler vardır. Elçi Pavlus şöyle yazdı. Öyleyse şunu soruyorum. Tanrı kendi halkından yüz mü çevirdi? Kesinlikle hayır. Ben de İbrahim soyundan, Benyamin oymağından bir İsrailliyim. Tanrı önceden bildiği kendi halkından yüz çevirmedi. Yoksa İlyas'la ilgili bölümde kutsal yazının ne dediğini, İlyas'ın İsrail'e karşı Tanrı'ya nasıl yakındığını bilmez misiniz? Romalılar 11:1 ve 2. ayetler. Elçi Pavlos, Tanrı'nın İsrail ulusuyla işinin daha bitmediğine inanıyordu. Eski antlaşmanın son peygamberlerinden Zekerya peygamber, yazılarında İsrail için yeni bir günün doğacağından söz eder. Davut soyuyla Yeruşalim'de oturanların üzerine lütuf ve yakarış ruhunu dökeceğim. Bana, deştikleri adama, böğrünü deldikleri adama bakacaklar. Biricik oğlu için yas tutan biri gibi yas tutacak, ilk oğlu için acı çeken biri gibi acı çekecekler diyor Zekeriya 12:10'da. Yeremya peygamber de yazdıklarında İsrail halkının tekrar bir araya geleceğinden söz eder. Tanrı onları tekrar vaat edilen topraklarda bir araya getirecektir. Tanrı onları tekrar bu topraklarda bir araya getirince öyle şahane mucizeler yaratacak ki Mısır'dan onları çıkarırken yarattığı mucizeler gölgede kalacaktır. Evet, Tanrı'nın İsrail ulusuyla göreceği başka işler vardır. Bu benzetmede bunu açıkça görebiliriz. Tarlada saklanan hazine İsrail ulusudur. Bu hazineyi bulmanın sevinciyle gidip her şeyini satan ve bu hazineye sahip olan kişi ise İsa Mesih'tir. Aslında bu halkı kurtarmak için İsa Mesih kendi canını feda etti. Senin ve benim kurtuluşumuzu satın aldığı şekilde onların kurtuluşunu da kendi kanı pahasına satın aldı İsa Mesih. Zekeriya peygamber İsa Mesih'in dünyaya ikinci kez gelişinde yer alacak olan bir temizlemeden söz eder. O gün Davut soyunu Yeruşalim'de yaşayanları günahtan ve ruhsal kirlilikten arındırmak için bir pınar açılacak diyor. Şimdi Matta 13. bölüm 45-46. ayetlerde değeri biçilmeyen inci benzetmesinden söz ediyor. Yine göklerin hükümranlığı diyor, iyi inciler ardından koşan bir iş adamına benzer. Çok değerli bir inci bulunca gidip varını yoğunu satar, onu satın alır. Bu benzetmenin en çok duyulan yorumuna göre günahlı insan tüccardır ve değeri biçilmeyen inci ise İsa Mesih'tir. Bu yoruma göre günahlı insan neyi var neyi yok hepsini satıp İsa Mesih'i satın alıyor. Değerli dostum, saçma bir şeydir bu aslında. Bir ilahinin sözleri şöyle: en değerli bir inci buldum. Yüreğim sevinçle ezgiler söyler. İçimden ezgiler yükselir çünkü Mesih benimdir. Ezgilerimi artık Mesih dolduracak. Ben bu yorumu kabul edemem. Aslında bu yoruma düşünce harcayacak zaman bile vermek istemem. İlkin soralım. İyi ve değerli inci arayan kimdir? Günahlı insan kurtuluş arayışı içinde midir? Benim elimdeki kutsal kitap böyle bir şeyi açıklamıyor. Tecrübelerim de bana diyor ki günahlı insan kurtuluş peşinde koşmuyor. Tüccar günahlı kişiyi temsil edemez çünkü inciyi satın alacak gücü yoktur. Aslında iflas etmiş durumdadır. İlkin söylemeliyim ki Mesih'i aramıyor ve aramış olsa bile onu nasıl satın alabilir ki? Tüccar her şeyini satıyor. Günahlı kişi günahları içerisinde batmış durumdayken, hatta ölüyken her şeyini nasıl satıp da bu değeri biçilemeyen inciyi satın alabiliyor? Bundan başka kutsal yazılar bize diyor ki Mesih ve müjde satılık değildir. Kurtuluş satılık değildir. Kimse kurtuluşu satın alamaz. Kurtuluş Tanrı'nın verdiği bir armağandır. Çünkü Tanrı dünyayı o kadar çok sevdi ki biricik oğlunu verdi. Öyle ki ona iman edenlerin hiçbiri mahvolmasın ama tümü sonsuz yaşama kavuşsun. Tanrı dünyayı, seni ve beni o kadar çok sevdi ki verdi. Romalılar 6:23'te Tanrı sözü şöyle diyor: Tanrı'nın armağanı İsa Mesih aracılığıyla verdiği sonsuz yaşamdır. Bu benzetmenin gerçek yorumunda İsa Mesih'i tüccar olarak görüyoruz. İsa Mesih gökteki yerini, en zengin konumunu bırakıp yeryüzüne geldi. Ne amaçla? Değeri biçilemeyen o inciyi satın almak için. Yeryüzünde yolunu şaşırmış, kaybolmuş günahlıları buldu ve onları değerli kanı pahasına satın aldı. Her şeyini sattı ki bizi satın alıp günahın yaraştırdığı yargıdan kurtarabilsin. Elçi Pavlos Korintos'taki imanlara bunu yazdı: Rabbimiz İsa Mesih'in lütfunu bilirsiniz. Onun yoksulluğuyla siz zengin olasınız diye zengin olduğu halde sizin uğrunuza yoksul oldu, fakir oldu. O bizi Tanrı'ya mal etmek için kurtarır. O bizi satın aldı. Şimdi sözü edilen inciye bakalım. İnci kiliseyi temsil eder. İnci pırlantaya benzemez. Pırlanta cansız bir taş parçasıdır ama inci canlı bir organizmadan oluşur. Denizde kabuğu içinde yaşayan küçük midyenin ya da deniz hayvanının etine bir kum parçası girer ve bu kum parçasını zararsız kılmak için midye onu kendi özüyle sarmaya başlar. Zamanla bu inciye dönüşür. Ortaya çıkan canlı bir organizmadır. Midyenin kendi özünün oluşturduğu bir şeydir. Cansız bir taş parçası değildir. Bembeyaz, kusursuz bir inci. İnci diğer değerli taşlara benzemez. Onun güzelliğini ortaya çıkarmak için pırlanta gibi kesilmesi gerekmez. Kusursuz bir şekil alır ve o şekilde kalır. Onun değeri şekil alması için harcanan zamandır dostum. İnciyi kestiğin anda onu yok etmiş oluyorsun. O zaman hiçbir değeri kalmaz. İsrailliler hiçbir zaman inciye fazla değer vermemişlerdir. Kutsal yazılarda bazı ayetlerden bunu anlıyoruz. Örneğin Eyüp 28:18 ayetinde inci ile denizin çoral dedikleri canlı organizmalar arasında fazla bir ayrım yapılmadan aynı sınıfa dahil ediliyor. İnciler İbraniler arasında o kadar değerli sayılmasa da Yahudi olmayan milletlerin görüşünde çok değerli sayılırdı. İsa Mesih değerli inciden söz ederken herhalde onun öğrencileri ne hakkında konuştuğunu merak etmiş olmalılar. Orta Doğu ve Uzak Doğu'nun insanları inciyi sembolik açıdan masumiyet ve saflığı temsil eden bir nesne olarak görürlerdi. Ancak krallara ve kraliyet ailesi mensuplarına yaraşır bir nesne olarak görürlerdi inciyi. Düşüncelerimizde bu bilgiyi kullanarak şimdi bu inci benzetmesini yeniden gözden geçirelim. Mesih dünyamıza bir tüccar niteliğinde geldi. İnsanı günahları içinde gördü ve insanın günahlarını kendi bedeni üzerine yüklenip o günahların yaraştırdığı yargının karşılığını kanıyla ödedi. Bizim günahlarımız onun kusursuz hayatında bir istila gücü gibiydi. Ona tamamıyla yabancı gelen bir şeydi ama yine bizler için çarmıh üzerinde bizim günahımız oldu. Birisinin dediği gibi ben İsa'nın yüreğine bir mızrak hamlesiyle onun böğrünü delerek girdim. Evet, ben İsa'nın yüreğine bir mızrak hamlesiyle onun böğrünü delerek girdim. Mesih bizim günahlarımızdan ötürü yaralandı. Bizim fesatlarımızdan dolayı böğrelendi ve bize yaraşan günah cezası onun üzerine indi diyor Yaşaya Peygamber. Değerli dostum, Mesih günahlı insana nasıl bir tepki gösterir? Bunu fark etmenizi istiyorum. O kendi doğruluğuyla bizi sarar. O kendi doğruluk giysileriyle bizi kuşatır. Biz Mesih ise de Tanrı'nın yaratmış olduğu eseriyiz. Mesih bizleri şimdiki durumumuzda olduğumuz gibi görmez ancak bizi ileride bir gün ona görkemli, lekesiz, buruşuğu olmayan bir inanlılar topluluğu olarak sunulan kişiler olarak görür. Bu şekilde bizim kutsal ve lekesiz olacağımızı bilerek bizi bu şekilde görür. Mesih her şeyini sattı ki kiliseyi satın alabilsin. Değerli kardeşlerim, daha şimdiden Tanrı'nın çocuklarıyız ama ne olacağımız henüz bize gösterilmedi. Ne var ki Mesih göründüğü zaman ona benzer olacağımızı biliyoruz. Çünkü onu olduğu gibi göreceğiz diyor Elçi Yuhanna 1 Yuhanna 3:2'de. Kutsal kitabın son kesimi olan vahiy kitabına geldiğimiz zaman orada yeni Yeruşalim'in bir tasvirini görüyoruz. Yeni Yeruşalim, kilisenin ileride bulunacağı yeni yuvasıdır. Okursanız, Yeruşalim kentinin dışını süsleyen motiflerin incilerden oluştuğunu fark edeceksiniz. Bu elbette bir rastlantı değildir. Mesih'in kendi desenine göre bu şekilde planlanmıştır. O çok değerli bir inci bulunca her şeyini satıp bu değeri biçilemeyen inciyi satın alan tüccardır. Yine göklerin hükümranlığı denize atılan ve her tür avı bir araya toplayan balıkçı ağına benzer. İyice dolduğunda onu kıyıya çekerler, oturup işe yarayanları kaplara toplarlar, yaramayanları ise dışarı atarlar. Çağın sonunda durum bu olacak. Melekler çıkıp kötüleri doğrular arasından ayıracak. Matta 13, 47-49 ayetler arası. Burada geçen sözcük önemlidir değerli dostum. Çağın sonunda diyor. Dünyanın sonu demediğine, çağın sonu dediğine dikkat edin. Kutsal kitap aslında dünyanın sonu diye bir şeyden söz etmiyor. Tabii ki zaman bir gün sona erecektir ve bundan sonra sonsuzluk başlayacaktır. Ben birinin sona ermesiyle diğerinin başlangıcı arasında bir fark göremiyorum. Bildiğim kadarıyla hiç kimse bu farkı bana açıklayamadı. Bu çağın sonu ne demek oluyor? Basitçe İsa Mesih tekrar yeryüzüne geldiğinde bu çağ sona erecektir. O zaman sonsuz egemenliğini yeryüzünde kuracaktır. Ve yanan ocağa atacaklar. Orada ağlayış ve diş gıcırtısı olacak diyor Matta 13:50'de. Neyi? Çağın sonunda durum bu olacak. Melekler çıkıp kötüleri doğru olanların arasından ayıracak ve onları yanan ocağa atacaklar. Rabbimiz bu kesimde günahlar içerisinde kaybolmanın korkunç bir şey olduğunu açıkça belirtiyor. Bilim adamlarının bazı bilimsel konular hakkında sundukları yazıları okursak görüyoruz ki bilim adamları birçok şey konusunda o kadar emin değiller. Yani bilim birçok şeyler konusunda kesin olamıyor. Örneğin atom bombası patlarsa ne olacağını kesin olarak bilmiyorlar. Virüs savaşı için bombalar geliştirirken bunun ne gibi sonuçlar yaratacağı konusunda kesin bilgiye sahip değillerdir. Değerli dostum, doğum kontrolü için geliştirilen hapların ne gibi yan etkisi olacağı konusunda kesin bilgileri yoktur bunların. Daha başka birçok şeyden bahsedildi ve sonunda bilim adamlarından biri şu sonsuzluk meselesi var ya işte tam ona benzer dedi. Bir cennetin ya da cehennemin var olup olmadığını bilmiyor olabilirsin. Ama ne olur ne olmaz gerekeni yap ki cennete girebilesin. O zaman sonuçta ne olursa olsun yine emin olabilirsin. Rabbimiz bu çağın sonunda durumun çok kötü olacağını açıkça söyledi. Günümüzde çağdaş düşünceye sahip bir kişi olarak tanınmak ister herkes. Cehennemin var olduğunu inkar edersen kesinlikle geri kafalı sayılmazsın değil mi? Ama kardeşim, sen cehennem hakkında hiçbir bilgiye sahip değilsin. O zaman belki de bana diyeceksin, sen de hiçbir şey bilmiyorsun. Ben de sana diyeceğim ki, kutsal kitapta cehennem hakkında yazılanları biliyorum. Madem ki kutsal kitap önceden bilgi verdiği tüm diğer konularda doğru çıktı, bu cehennem konusunda da doğru çıkacaktır. Cehennem konusunda yaptığı açıklamalarda doğru olduğuna inanıyorum. Ben buna dayanarak yorum yaparım. Ama kutsal kitap yorum yapmaz, gerçeği yazar değerli dostum. Şimdi birisi size gelip de bulunduğunuz kentte bir deprem olacağını söylese ne yapardınız? Birkaç yıl önce böyle bir bilgi verilmişti ülkemizde. Marmara bölgesinde bir depremin olacağını bilim adamları önceden bildirmişti ama ancak tam ne zaman olacağı bilinmiyordu. Yine aynı şeyi söylüyorlar. Sonra birden deprem geldi. Binlerce vatandaşımız hayatını yitirdi. Çok acılar yaşandı değil mi? Şimdi birisi bu durumda gelip de deprem olacağını söylese inanır mıydınız? Son deprem faciasından önce bu söylenmiş olsaydı, efendim yıllardır bir deprem olacağı söyleniyor ama 100 yıla yakın bir zaman içerisinde Marmara bölgesinde öyle hatırı sayılır bir deprem olmadı diye düşünürdünüz değil mi? Şimdi durum biraz değişti. O korkunç depremden sonra bilim adamları bir deprem daha olacağını söylese sanımca Marmara bölgesinden ayrılmak isterdiniz. O zaman İsa Mesih'in cehennem konusunda verdiği bilginin ışığında ne yaparsınız? Bu bilgi bir tahmini rapor değil, gerçektir. Belki cehennem diye bir şey yoktur. Savıyla hayatınıza devam edip bir rizikoya girer misiniz? Bence bu rizikoya girmek akılsızlıktır. Cehennemin gerçekten var oluşu, insan açısından diyorum, binde bir şans olsa bile buna karşı tedbir almanız gerekmiyor mu? Rab İsa Mesih'in kendisi, melekler çıkıp kötüleri doğrular arasından ayıracak ve yanan ocağa atacak. Orada ağlayış ve diş gıcırtısı olacak dedi. Bundan daha korkunç bir olasılık olamaz sanıyorum. Değerli dinleyicim, bazıları şimdi okuyacağım parçayı bir benzetme olarak yorumlarlar. Bazıları ise böyle bir yorum yapmazlar. Bu tek ayetin içeriğine baktığımız zaman orada çok önemli bir mesaj görebiliriz. Benzetme olup olmadığı o kadar önemli değildir. Önemli olan mesajdır. Matta 13:52'de şöyle diyor. O da şunu belirtti. Bu nedenle göklerin hükümranlığı konusunda eğitilmiş her dinsel yorumcu gömüsünden eski ve yeni değerleri çıkaran bir ev sahibine benzer. Bu ayet çok kişisel bir ayettir. Özellikle Tanrı sözünü vaaz eden ya da öğretenlerimiz için bir özelliğe sahiptir. Ben bir öğretmen olarak hem eski hem de yeniyi ortaya çıkarmalıyım. Bazıları eski şeylerin tekrarlanmasından sıkılırlar. Hatta vaazlarımda eskiden kullandığım bir dersi ya da örneği tekrar kullanırsam, bunu daha önce de duymuştum diye bir çeşit eleştiri aldığım oluyor. Oysa her zaman yeniden duymanın yararı vardır. Kutsal söz hem eski düşünceleri hem de yeni düşünceleri çıkarmamız gerektiğini söyler. Umarım ki hep eski düşüncelerle konuşmayıp ara sıra yenilerini de çıkarıyorum. İsa kendi memleketine döner ve orada reddedilir. Bu benzetmeleri anlattıktan sonra Rab İsa Mesih oradan ayrıldı ve kendi memleketi olan Nasır'a kentine gitti. Kendi kentine geldi, onlara sinagoglarında öğretti. Şaşırdılar. Bu adam böylesi bilgeliği ve bu güçlü işleri nereden sağladı diye soruşturuyorlardı. Matta 13, ayet 54. Belki yine tekrarlayacağım ama bunda yarar vardır. Şunu yine söylemeliyim ki İsa'nın gününde onun mucize yaratıp yaratmadığı soru işareti altına gelmedi. Mucizelerinden şüphelenmediler. Bu konuda sorular bile sormadılar. Sadece bu adam böylesi bilgeliği ve bu güçlü işleri nereden sağladı diye sordular. Evet, bilgeliğini nereden aldı? Bu görkemli mucizeleri nasıl yapabiliyordu? Marangozun oğlu değil mi o? Annesinin adı Meryem değil mi? Kardeşleri de Yakup, Yusuf, Simon, Yahuda değil mi? Matta 13:55. Marangozun oğlu değil mi bu? Onların kafalarını karıştıran işte buydu. Onun gerçekten kim olduğunu bir türlü çıkaramıyorlardı. Onların gözünde ise sadece bir marangozun oğluydu. Günümüzde de birçok insanların gözünde ise bir marangozdan öteye geçemiyor. Evet, onun üstün bir öğretmen olduğunu kabul ederler. Büyük bir adam, şahane bir insan olduğunu kabullenirler. Ama yine de onların anlayışında bir marangozdan öteye geçemiyor. Kız kardeşlerine gelince hepsi de bizim aramızda yaşamıyor mu? Öyleyse bütün bunları nereden sağladı diye soruyorlar. Madde 13-56'da. Bakın bu ayetlerde açıkça İsa'nın kız kardeşleri ve kardeşleri olduğu belirtiliyor. Tabii ki bunlar tam kardeş değildi. Üvey kardeştiler. İsa Meryem'in rahminde kutsal ruhun gücüyle oluşmuştu. Kardeşleri ise daha sonra Yusuf ve Meryem'in evliliğinden ortaya çıktılar. Tüm bunları kardeşleri anlamamıştı. Ancak ölümünden ve dirilişinden sonra anladılar. Onun gerçekten Tanrı'nın oğlu İsa Mesih olduğunu dirilişinden sonra kavradılar. Böylece onun kimliği konusunda kuşkuya düştüler. İsa onlara bir peygamber, öz kenti ve evinden başka yerde aşağı görülmez dedi. Matta 13:57'de. İsa'nın hemşerileri onunla o kadar aşina olmuşlardı ki onun bu şekilde konuşmasından dolayı incinmişlerdi. Ondan kuşkulanıyorlardı. Belki de yahu biz bu aileyi biliyoruz. Bu adam bizim aramızda büyüdü. Şimdi öğrettiği şeyleri nereden öğrendi diye doğal şekilde kuşkulanıyorlardı. Madde 13:58'de imansızlıkları yüzünden orada çok sayıda güçlü iş yapmadı İsa diyor. Bu ayette harika bir açıklama vardır. Tanrı insan bedeninde yeryüzündeyken onun gücünü sınırlayan bir şey vardı. Onun sınırsız gücü insanın imansızlığından dolayı sınırlanıyordu. Evet, imansızlık. İmansızlıkları yüzünden orada çok sayıda güçlü iş yapmadı Mesih İsa. İsa kendisi güçlü iş yapabilirdi. Daha önce bunu kerelerce sergilemişti. Hayır, İsa'nın güçsüzlüğü söz konusu olamaz. Sınırlayıcı etken onların imansızlığıydı. Orada çok az mucize yarattı. Değerli dostum, senin ve benim bir sorunumuz var. İnanacak kadar imanımız yoktur. İşte sorun budur. Nasıl bir imandan söz ediyorum? İnsanların kurtuluşuyla ilgili imandan söz ediyorum. İsa Mesih'in insanları kurtarabilecek güçte ve yetkide olduğuna inanabilecek imana ihtiyacımız vardır. O belki de sadece senin içinde yaşadığın toplumdaki imansızlıkla sınırlanır. Belki ait olduğun kilisede, belki ailen içinde, belki de kendi yaşamındaki imansızlıktan dolayı kardeşim. Bu benim için de geçerlidir. Rabbimiz burada çok önemli bir gerçeğe parmak basıyor. Bu gerçeği göz ardı etmeyelim.